Ayrım 31, Yüksek Topuklar, Murat N. Mungan, sayfa 388. O aile neredeyse mutfakta yaşardı. Ocağının bütün gözlerinde sürekli olarak kapağı kıyışık duran küçük bakır tencerelerin usul usul kaynadığı, bu yüzden pencere camları hep buharlı, kışkırtıcı yemek kokularının ilkin solana, koridora, oradan da kapı önüne sızdığı, davulunbaz kenarında bakır maşrapaların, bakraçların, stillerin, bakliyat ve baharat kavanozlarının, kurutulmuş ot demetlerinin durduğu mutluluk verici mutfaklarında az zaman geçirmedi. Hep ıslak bezle silindiğinde insanın damağını kamıştıran, kırç kırç diye sesler çıkaran, mavi pembe kare desenli muşamba örtülü dört kişilik mutfak masasında kendimi aileden biri sanarak hayatımın en güzel yemeklerini yedim. Yemeklerine ortak olmamaya çalışsam da zorla yemeğe alıkoyuyorlardı beni ve Nalan'ın annesi alışılmışın dışında ilkin kızının yemek tabağına servis yapar ve bunu açıkça dillendirmekten sakınmazdı. Kızına yemek koyarken elini daha bol tutar, yemeğin etli tarafını kızına ayırır, hatta sizin tabağınıza istemeden fazla et koymuşsa geri almaktan çekinmez. Kusura bakma kızım, sizler her gün yiyorsunuzdur, biz eti kolay alamıyoruz. Kızımın iyi beslenmeye ihtiyacı var, bunun ayıbı olmaz. Böyle zamanlarda onun adına çok utanıyor. Bu utancı hafifletmek için sanki böyle davranması çok normalmiş gibi anlayış gösteriyordu. Nalan annesinin bu sözleri karşısında sahiden utanmasa bile utanması gerektiğini biliyor olmanın gerekliliğiyle mahcup olmuş gibi yaparak annesinin ayıbını kapatmaya çalışıyor. Bütün bunları onun hesapsız iştenliği, halk kadını olmasının dobralığına yormamı istiyordu. Nalan'ın kendisini vermek istediği bazı cezaları başkalarına devretmede usta olduğunu anlamam çok sonradır. Bense bu ve benzeri çiğ davranışları ayıp bulsam da onlara sınıfımın kefaretini ödüyor olduğumu düşünerek avunmaya çalışıyordum. Ne de olsa solcuyduk ve geleceğin sınıfsız toplumuna hazırlanıyorduk. Sonuçta bunlar geçiş döneminin katlanılması gereken zorunlu evreleri olarak değerlendirilerek hoş görülebilirdi. Aslında Nalan benim yalnızlığımı, mutsuzluğumu, onların mütevazi hayatlarında, sıcak evlerinde, muşamba örtülü mutfak masalarında ne bulduğumu iyi biliyor ve bu üstünlüğünün tadını çıkarıyordu. Fakir ve mutlu kızın, zengin ve mutsuz kızdan sessiz intikamıydı bu. O zamanlar bunu az çok hissetsem de kendime bile apaçık dillendirmekten çekiniyor, o evden, o mutfaktan kovulmak istemiyor. Bu yüzden bazı şeyleri görmezden gelmeye çalışarak sineye çekiyordum. Hiçbir aile gerçek değildi nasıl olsa ama burası bana iyi geliyordu. Ailemle bağlarımı kopardığım, birdenbire beş parasız kalmanın ne demek olduğunu anladığım, gururuma yediremeyip baba evine geri dönemediğim, arkadaş evlerine sığındığım, kapı kapı iş aradığım günlerde Nalan'ın birdenbire çok zengin bir sevgilisi oldu. Daha önceleri fotoroman bebesi diye küçümseyip alay ettiği tarzda fazla ütülü, fazla bakımlı, avuç işleriyle sürekli başının iki yanındaki saçları havalı biçimde yapıştıran, hep after show kokan, gösteriş düşkünü, Jean Permier kılıklı bir çocuktu. 500 metreden görseniz zengin çocuğu olduğunu anlardınız böylelerini. Bir yere daha adım attıkları anda sınıflarını belli ederler. Elleri ceplerindedir, ayaklarının burnuza uzatmadan çekinmezler, girdikleri her yeri kafaları kızarsasını alabilecekmiş gibi davranırlar. Sol fikirlere yakınıp duyduğunu söyleyerek Nalan'ı tavladığı söyleniyordu. Nalan'ın tavlanmak için böyle bir şeye ihtiyacı varmış gibi. Nalan'sa çocuğu sevdiğini söylüyordu. O zamanlar bile Nalan'ın kimseyi sevemeyeceğini biliyordum elbet. Ancak mantık evli yapabilecek bir insan olan Nalan için hoşlanıyor olmak bile gerçek bir kalp yüküydü. Ama Nalan ilkelerine ters düşüyor, görünmemek için kendine para göz, fırsatçı ve duygusuz bir kız sanmayalım diye beraberine aşk süsü vermeye çalışıyordu. Başlangıçta o sıkıntılı günlerimde bana sahip çıktı, yardım elini uzattı. Gittikleri yerlere beni de götürüyor, gerektiğinde para yardımında bile bulunuyor. Zamanında onun için çok şeyler yapmışım da, şimdi sırada ondaymış gibi kadir bilir bir tutum sergilemeye çalışıyordu. Bu durum başlangıçta ilişkimize bir eşitlik havası, bir tazelik getirmiş, ikimizi de yenilemiş, birbirimize kenetlemişti. Sonraları ilişkisine, ilişkisinin getirdiği hayat tarzına, o hayat tarzının imkanlarına yerleştikçe herkesin dikkatini çekecek ölçüde değişmeye, yoksulluğun yıllara yayılmış acısını çıkarırcasına zengin, hoppa, şımarık kızlar gibi davranmaya başladı. Oğlanı kendine benzeteceğini sanırken kendi oğluna ve onun çevresine benzemeye başladı. Kendisini gerçekten anadan doğma zengin kızı sanmaya, parasıyla, puluyla, giydikleriyle, gezdikleriyle övünmeye, markalarla konuşmaya başladı. Zengin dost tutmuş, sonradan görme gazino şarkıcıları gibi davranıyor, dışarıdan nasıl göründüğünü hiç düşünmüyordu. Para bütün gerçeklik duygusunu alt üst etmişti onun. Bana karşı davranışları da gözle görülür biçimde değişmişti. Beni artık bir arkadaş gibi değil de, sanki yardımcısı hatta femme de chambre gibi görüyor, güya bir şey rica ediyormuş gibi yaparak iş buyuruyor. Onu getirir misin, bunu götürür müsün diye oradan oraya koşturup, şunu biraz tutar mısın, şuna göz kulak olur musun diye gizli gizli emirler veriyordu. Sanki hayat yeni bir rol dağılımı yapmış, bana fakir, ona zengin kız rolü vermişti ve şimdi benim bu gerçeği artık anlamak ve kabullenmekten başka çarem kalmamıştı. Bu konuda bana yeterince zaman tanımış olduğunu düşünen Nalan, sabrı tükenmiş gibi bana karşı hırçınlaşmıştı. Oysa ben Nalan'ın kendindeki değişiklikleri fark etmesini bekliyordum. Üç kız arkadaş kendi başımıza bir ev çıkmaya karar verdiğimizde o eve ilk eşya olarak Çukur Cuma'daki eskicilerden aldığım ve çok sevdiğim kapısı taş aynalı eski bir Rus gardırobum vardı. Bir ara o kadar parasız kalmıştım ki elden çıkarmayı düşünebileceğim en son şey o olduğu halde elimdeki tek para edecek şey olduğu için satmaya karar vermiştim. Nalan duymuş telefonla aradı. Onu satmak zorunda kalmanın benim için ne anlama geldiğini bildiği için beni kararımdan caydırmak amacıyla arıyor sandım. Lafı dolaştırmadan konuya girdi. Hem ucuza gitmesini istedim dedi. Hem de yabancıysa kaç para istiyorsun o dolaba? Fakirlerin gururunun ne demek olduğunu anladığım gündür. Nişantaşı'ndaki baba evinin kapısını çekip çıkarken bunları hesaplamamıştım elbet. Ama artık her şeyi hesaplama zamanım gelmişti. Gerçekten Nişantaşlı bir zengin kızının kibiriyle değil, gururlarından başka hiçbir şey olmayan fakirlerin dik başlılığıyla satmaktan vazgeçtim Nalan dedim. Gerek kalmadı, hallettim. Sonraki günlerde yeni bir iş bulmuştum, çok çalışıyordum. Bunu bahane ederek hayatında iyice çekildim. Bu arada benim inadımla yetişemeyeceğini anlayan ailem de çaresiz beni ve hayatımla ilgili kararlarımı kabul etmiş ama ben gene de Nişantaş'taki eve geri dönmemiştim. Nalan'ın kül keçisi masalı fazla uzun sürmedi. Nalan oğlanı iyice avucunun içine aldığını, onunla artık evleneceğini sanırken Şömpröpürimi bunu yüzüstü bırakmış. Ama ne bırakmak? Sille, tekme, tokat ve harcadığı her kuruşu burnundan getirip aldığı her armağanı bir bir geri alarak. Perişan durumdaymış. Beni aramaya yüzü yokmuş. Başkalarından öğrendim. Duyar duymaz koştum. Nalan iki gözünde iki koyu morluk, kollarında bacaklarını geniş hareli çürükler. İçi göçmüş bir koltuğa büzülmüş titreyerek oturuyordu gittiğimde. Beni karşısında görür görmez boynuma sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bir yandan da içini çeke çeke ben ne yaptım, ben ne yaptım diye yineleyip duruyordu. Yüzünde yaptığı her şey için duyduğu sadece bir pişmanlık vardı. Sanki aydınlanması için gereken bir deneyim yaşamış, öğreneceklerini öğrenmiş ve hayatını bundan sonrasını kurtarmıştı. Bundan böyle hayatı başka türlü olacaktı. Bambaşka. Değişimin gücüne her zaman inanmışımdır. Mucizelere inananlar, metafiziğe değil, değişime inananlardır aslında. Ben bu yüzden insanlardan ümidi kesmekte çok zorlandım. Her şeyi alıp gitti, dedi. Düşünebiliyor musun? Her şeyi alıp gitti. Polise, karakola gidersen sen bilirsin diye tehdit etti beni. Nasıl tanımadım onu, nasıl tanımadım? Onu boş ver. Asıl sen ne yapmak istiyorsun dedi. Hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ben öğreneceğimi öğrendim dedi. Onun rüyasını kendimin sandım. Bu cümleyi söyleyen biri artık kendi rüyasını görür diye düşündü içimin bir yanı. Değişime inandığım gibi sözcüklere de inanıyordum. Sırf bu lafları etti diye onun artık tamamen değişmiş olabileceğini düşünüyordum. Her zaman saf bir yanım oldu. Ben kelimelere çok inandığı için başkalarının yalan söyleyebileceğini bir türlü inanamayanlardanım. Benim sorunumdur bu. Bu yüzden hayatım boyunca yalanı tanımakta zorlandım. Ben de ona vurdum ama o başka ne de olsa erkek dedi. Benden çok kendiyle konuşuyor, yaşadıklarını tekrar tekrar anlatarak onların gerçekçiliğine inanmaya çalışıyor gibiydi. Dımdızlak kalmıştı evin içi. Nalan'a ait benim eskiden bildiğim yalnızca birkaç parça güdük eşya vardı ortalıkta. Araları boşalmış eşyalar bu halleriyle görünüşteki yoksulluğu iyice artırıyordu. Çay yaptım ona. Senin çayını çok özlemişim dedi. Yanağını okşamak istediysem de temasım çürüklerini hatırlatacaktır diye vazgeçtim. En çok neye üzülüyorum biliyor musun dedi. En çok bana ne koydu? Ne diye sorarcasına baktım. Müzik setimi aldı dedi. Çok matah bir şey değildi ama işimi görüyordu. Bilirsin resim yaparken müziksiz yapamam. Şimdi çalışamıyorum, hiç çalışamıyorum. O anı yeniden yaşıyormuş gibi ağlamaya başladı. Bunu da sana ben almıştım diyerek onu da aldı. Fişini prizden bir çıkarışı vardı ki iğrençti, çok iğrenç. Biliyorsun beni işten çıkarmış, şimdi 5 param yok. Ne yapacağım şimdi? Yeniden ağlamaya başladı. Biz varız dedim. Arkadaşlarımız az fırtına bora atlatmadı, merak etme sen. Bize hiçbir şey olmaz. Bunu da el birliğiyle atlatırız. Şimdi yat uyu bakalım. Yarın her şeyi yoluna koyarız. Müziksiz bu evin uğultusuna dayanamıyorum. Beynim uğulduyor. Hiç ses yok bu evde, hiç ses yok. Üzeri eprimiş kilimler, tiftiklenmiş heybelerle kaplı geniş yer minderine çöküp dizlerimde uyuttum onu. Başını koyar koymaz sakinleşti. Çocuk gibi büzüldü. Uyurken kalkıp evi toparladım biraz. Birkaç çeşit yemek yapıp dolabına koydum. Kalın bir battaniyeyle iyice sıkılayıp üzerini örttüm. Işıkları söndürdüm. Ev içindeki varlığım belli ki iyi gelmişti ona. Huzur bulmuş, derin derin uyuyordu. Yüzünün kasları iyice gevşemiş, kendini uykusuna emanet etmişti. Saçlarını okşadım uyurken. Sonra bir not yazıp kapısını çekip çıktım. Bu beklenmedik ziyaretin ona iyi geldiğini, aramızda ne geçerse geçsin, zor zamanlarda birbirimizin yanında olacağımızı, hep arkadaş kalacağımızı düşündüm. İçim dayanışma duygusuyla doldu. Sağlam arkadaşlıklar yalnızca iyi geçinmelerle değil, kimi zaman böyle kötü ayrılıklar, anlaşmazlıklarla da yeniden kuruluyor, böyle zamanlarda zorlu imtihanlar veriyordu. Evden çıkarken bana yaptıkları için ona ne denli kırılmış olsam da içimin bir yeri yeniden barıştı onunla. Birbirimize hakkımız vardı. Ne olursa olsun ben bu kötü kızı seviyordum. Kendini kısa bir süre zengin kızı sanmasını, ben dahil herkese kötü ve şımarık davranmasını bağışlıyordum. Belki buna ihtiyacı vardı, bu yalancı rüyaya. Şimdi her şey eskisinden de iyi olacaktı. Ertesi gün koşa koşa gidip takside küçük bir müzik seti aldım ona. Şu sıra ona iyi gelecek, onu sevindirecek tek şeyin bu olduğunu anlamıştım. Ona sürpriz yapmak istedim. Öğle tatilinde evini aradım, evde olup olmadığını anlamak istiyordum. Ben alışverişe çıkıyorum dedi. Dönüşte sana uğrayacağım. Bir şey ister misin? Gel dedi. Bir komşum var, onunla boş boş oturuyoruz. Elimde müzik seti, onu nasıl sevindireceğimin hayaliyle bir koşu gittim. Çarşıya çıkmışken kendime de ufak tefek bir şeyler almıştım. Saç kurutma makinem bozulmuştu. Onca beyaz şarap şişesiyle mücadele vermiş. Tirbüşonum sonunda kırılmıştı. Ivır zıvır işte. Beni karşısına alışverişe dönüşü elim kolum paket dolu öyle kanlı canlı görmek iyi gelmedi ona. Bana bakışlarında kendi acısının üstüne çıkmış hainle bilinmez kötücül çakımlar vardı. Ben sanki o soyulmuş, dövülmüş, terk edilmiş bir haldeyken gidip nispet veriyormuşçasına alışveriş yapmışım gibi kıskançlık, kızgınlık ve hasetle bakıyordu. Beni nasıl böyle biri sanabilirdi? Beni hiç mi tanımamıştı? Kıskançlıkla bilenmiş duygularını o an içinde bulunduğu karmaşık ruh haline yormak istediysem de tutulup kalmış ona da durumu da yabancılaşmıştım, tadım kaçmıştı. Hayrola dedi, sesinde tıslamaya benzeyen bir öfkeyle. Maşallah, çarşıya yüklenmişsin gene. Bir de parasızlıktan yakınıp hep ağlaşır sızlanırsınız. Geç kaldığımı hissediyordum. Yok, birkaç parça alışveriş dedim yalnızca, ıvır zıvır işte. Sesim güçsüz ve suçlu çıkıyordu. Onun adını daha çok utanmamı sağlayacak bir şey yapmasından korkuyordum. Komşusu atıldı. Hayırlı olsun. Şu büyük paket müzik seti galiba. Markası ne? Komşusunun sözleri üzerine o ana dek o büyük kutunun için ne olduğunu fark etmemiş Nalan'ın gözlerinde saklamaya gerek duymadığı ya da duymuşsa bile engel olamadığı ölçüde apaçık bir nefret, hırs, kızgınlık ve öfke duyguları birbiri ardına volkan püskürtmesi gibi yanıp sönmeye başladı. Bana bakışlarından korktum. Ondan ilk kez bu kadar korktum. Kendini tutmaya çalışarak hayırlı olsun güle güle kullan dedi dişlerin arasından tıslamaya benzer bir sesle. Sırılsıklam olmuştum. Kapıdan girer girmez niye söylemedim, niye sevincini ağır yaşamasını bekledim onun diye pişman olmuştum ama artık her şey için çok geçti. Nalan, sana aldım, dedim, engelleyemediğim kadar alçak bir sesle. Kendime değil, çalışırken dinlemen için. Sanki ben onu ayıp etmişim gibi yüzüne bakamıyordum. Konuşmanın bundan sonrası yüzünün alacağı herhangi bir hali görmek istemiyordum. Bana herhangi bir şey söylemesini de, teşekkür etmesini de, yalnızca bir an önce çekip gitmek istiyordum oradan. Göz ucuyla gördüğüm yüzün bir anda çöktüğü, darmadağın olduğuydu. Hiç beklemiyordu bunu. Çocuklaşmıştı, duygulanmıştı. Ama iyi bir çocuk gibi değildi. Duygulanışı, foyası ortaya çıkmış kötü bir çocuğun kirli pişmanlığına benziyordu daha çok. Yaptığı hatayı fark etmiş, benim değişen yüzümü ve kırılan sesimi görmüş, geç kaldığını anlamıştı. Bütün bu karmaşık duyguların ortasında kendini yeniden toplamaya çalışıyordu. Benim hemen işe dönmem gerekiyor, dedim. Çok geciktim. Nasıl kurulacağı konusunda içinde kılavuz var, bilirsin. Ben hiç anlamam öyle şeylerden. Olmazsa bir elektrikçi çağırırsın. Zaten çok basitmiş kurulması. Bütün bunları çabuk çabuk söylüyordum. Sanki hiçbir şey olmamış, her şey yolundaymış ve onun bir şey demesi hiç gerekmiyormuş gibi kaçarcasına ayrıldım oradan. Bir saat sonra fazla çalışılmış bir sesle iş yerime telefon etti. Benim ne kadar ince, ne kadar zarif, ne kadar düşünceli bir insan olduğum konusunda uzun ve süslü cümleler kurarak defalarca teşekkür etti. Önümdeki beyaz kağıda çabuk çabuk çizilmiş yuvarlak daireler yaparak dinliyor, daha doğrusu dinler görünerek geçiştiriyordum söylediklerini. Artık bir önemi yoktu. Gerçekten yoktu. Ben o zengin piç kurusunun hatasını tamir etmeye çalışırken, Nalan'ın ruhunun dipsiz karanlığını, ne benim ne de kimsenin hiçbir zaman onaramayacağını anlamış bulunuyordum. Bazı kötülükler sahiplerinin içinde kaybolurlar. Sahipleri bile bulamaz artık onları. O salonda beni öyle paketlerle gördüğü anda anladığı, benim başıma böyle bir şey gelseydi, kendisinin bana nasıl davranacağıydı galiba. Beni kendi davranışlarıyla tarttığı için yanılmıştı. Bugün için bir kere daha eksildi. Bu kez ona değil, hayata kırılmıştım. Hayat bazı insanların kalbini daha çok kırar. Fotoğraflar, halalarım fotoğraflara düşkündüler. Özellikleri gençliklerinde. Yaşıyor olduğuna inanmak ve gençliğini belgelemek isteyen ve hiç yaşlanmak istemeyen bütün genç kızlar gibi çok fotoğraf çektirmişlerdi. Çeşitli tarihlerde çekilmiş köşesinde fotofebüs, fotosabah, fotostil yazan fotoğraflarla dolu, üzeri kumaş kaplı, kenarı fiyonklu albümleri ve başka cilt cilt yıldız, yelpaze olmak üzere mecmua koleksiyonları vardı. İleri yaşlarında bile yıldız mecmuasının zamanında film yıldızlarının verdikleri güzellik notlarını, aralarında yıllardır bir türlü halledemedikleri yılan hikayesine dönmüş aile içi bir mesele gibi tartışır dururlardı. Ingrid Bergman'a sırf bir kadın için fazla uzun boylu olması ve iri kemikli yapısına ötürü düşük numara veren eleştirmenlerden yılların seyreltemediği bir hınçla söz ederler. Aynı zaman hafif bir kadın görünüşlü olduğu için burun kıvırdıkları Lara Turner'a verdikleri numarayı çok yüksek bulur. Bir tek Hedy Lamarr'a verilen tam numara üzerinde görüş birliğine varırlar. Onlar konuşurken o dergi sayfalarındaki kadınlara bakarak itirazlarını ya da onaylarını anlamaya çalışır. Büyüyünce benim 10 üzerinden kaç numara alabilecek bir kadın olacağımı merak ederdim. Gençliğin ne kötü ne iyi zamanlara denk gelmiş kadınlardı onlar. Sanki kayıp zamanlarda yaşamışlardı. Belki bu yüzden fotoğrafları tamamlanmamış hikayeler gibiydi. Saçlarını zamanın modasına göre à la garçon kestirmiş, çabuk değişen modaların gençliklerini iyice günüşleştirdiği zamanlarda yaşamışlardı. Ve şimdi yıllardır hep aynı biçimde saç kestirmenin, aynı biçimde giyinmenin sakin sularına ermişlerdi ama hayatları da bir biçimde bitmişti. Çoktan bitmiş. Çevrelerindeki kişilerin hayatlarını kurutarak kendilerini sürdürmeye çalışıyorlardı. Eski bir alışkanlıkla saçlarına permanat yaptırırlardı. Hatırlıyorum, hep aynı kuaföre, aynı terziye gider, aynı yerlerden alışveriş ederlerdi. En çok Rumeli Caddesi'ndeki mağazalardan alışveriş eder, nehirden birbirinin aynı olan hırkalar alır. Her ay en az bir kez pilavcı pasajındaki yabancı mal satan dükkanlara uğrarlardı. Koketten giyinenleri Fatih Nişantaşı'na yürüdü diye burun kıvırırlardı. Hatırlıyorum Beyoğlu'nda 3 fil mağazasına kumaş bakmaya giderdik. Hatırlıyorum Galatasaray'da Terzi Cali Bey'in atölyesine giderdik. Onu da hatırlıyorum. Sonraları Cali Bey'in öldürüldüğünü gazetelerde okuduğumda çok şaşırmıştım. Hiçbiri yaşını göstermezdi ama daha ben doğduğumda bile yaşlılardı. Hiçbiri evlenmemişti. Normalde yüzüne bakılır derli toplu kadınlardı. İşlerinden yalnızca birinin başından geçen bir nişan sanki hepsinin ortak hikayesi, ortak küskünlüğü olmuştu. Bence hiçbir biçimde birbirlerinden ayrılamayacaklarını anladıkları için evlenmeyi reddetmişlerdi. Onların bütün hayatı birbirlerinin gözlerine ve onaylarına sergilenmeye adanmıştı. Üç kız kardeş olmaları kendi gözlerine kaderlerini de üç yüzlemeye yetmişti. Hepsi bekar olarak öldü. Sözleşmişcesine birbirinin ardı sıra. Hayattayken birbirinden ayrılamayan bu üç kadını ölüm de ayıramamıştı. İlkinin ölümünden sonra diğerleri hastalıkları olduğu için değil, istedikleri için ölmüşlerdi. Bunun mümkün olduğunu o zaman anladım. Benim yerimde hangi çocuk olsa bu yaşı geçkin kadınların hayallerini yansıttığı çarpık bir ayna, onların ellerinde kırılmış bir oyuncak olurdu. Onların deyimiyle annemden devraldığım domuz inadım, bana kurdukları tuzaklardan erken yaşta kurtarmıştı beni. Verdikleri hasarı onaracak kadar erken kurtulmuştum ellerinden. Birbirlerinin ölüsüyle yetinerek öldüler. Cihangir'deki evde biz üç kız, kimi zorlu kış geceleri kendi kendimize tiyatro yapıyorduk. Allah'ım ne kadar eğlenceli günlerdi onlar. Fikir kimden çıkmıştı bilmiyorum ama birden kendimizi çarşafları ve örtülere sarılmış bir halde evde tiyatro yapıyor bulduk. Macbeth'teki üç cadı fikrinden yola çıkarak kurduğumuz bir oyunu kendimiz sahneliyor, kendimiz oynuyorduk. Aslında fena fikir değildi. Macbeth'in üç cadısı daha sonra Chekhov'un üç kız kardeşi, Janet'ın hizmetçileri ve hanımın ardından Kral Lear'ın üç kızı oluyor ve bu oyunlardan kim bölümleri iç içe geçirerek oynuyorduk. Harika bir dramaturjiydi. Oyunculuk yapmanın nasıl bir şey olduğunu yavaş yavaş anlayabiliyordum. Oynamak büyüleyici bir deneyimdi. Bir an için değişip kendimizin olmayan gözlerle birbirimize bakıyor olmak bile beni büyülemeye yetmişti. Oyunsuz geçmiş çocukluğumdan hatırladığım nadir bir iki oyun anısından biri olan çarşaftan bir tiyatro perdemiz bile vardı. Buluşumuzdan ve başarımızdan o kadar sarhoş olmuştuk ki mahcubiyetimizi yenip bunu bazı arkadaşlarımıza sahnelemeye karar verdik ve gösterimize konuk seyirci kabul eder olduk. Oyun sırasında sıcak şarap ikram ediyorduk. Uzun kış gecelerimiz birdenbire renklenmeye başlamıştı. Bizim ev tiyatromuz sağda solda duyulur olmaya başlayınca da adımız iyice deliye çıkmıştı. İlk kez seyreden olmaktan çıkıp seyredilen olmuştum. Oyunumuzu izleyenlerin beni çok başarılı bulmasına nedeninin asla benim üstün oyunculuk yeteneğim olmadığını biliyordum. Yıllar yılı üç halamı gözlemiş olmanın bana öğrettiklerini ister istemez oyunuma aktarmıştım. Ve beni başarılı kılan şey de buydu. Ortaya çıkmış olduğu söylenen oyunculuk yeteneğim, kendimden habersiz birikmiş olan bir özelliğimi işaret ediyordu. Görmenin, izlemenin, kaydetmenin, biriktirmenin ve günü gelince kullanmanın yeteneğiydi bu. Bilmeyerek ya da az bilerek, çizerek ya da yazarak, gördüklerimi başkaları için de görünür kılmaya çalışıyordum. Okul sıralarındayken birkaç yılın çizgiyle tarif ederdim arkadaşlarıma. Kulak arkasına atılmış bir tutam saç Nurcan'dı. Dudak kenarındaki birkaç sivilce Berrin'di. Kirpiklerinden görülmeyen gözler Selma demekti. O zaman da bunları görenler kimin kim olduğunu anlardı. Ben ne kadar hatırlamak istemesem de çocukluğum hep arkamda durmuştu. Düşünüyorum da Nalan yani en yakın arkadaşım bile benim aslında ressam değil yazar olmak istediğimi hiçbir zaman anlamadı. Bazı mesafeler asla kapanmaz. En yakınınızdakiyle bile. Hangi mesafe hayatı kat etmeyi kolaylaştırır ki? 31. ayrımın sonu, sayfa 399.